Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü dersimizin konusu Kur'an'a göre çocuk eğitimi. Bunu söyleyince ilk akla gelen ayetler Lokman suresinde Lokman aleyhisselam'ın oğluna yapmış olduğu tavsiyelerdir. Şimdi ben burada Lokman aleyhisselam dedim. Bizim Türkçemizde aleyhisselam kelimesi sadece Allah'ın nebileri için kullanılır. O zaman acaba bizde nebi olduğunu mu söylemiş olduk diye ister istemez aklınıza gelir. En başta onu kısaca şey yapalım, görelim. Bakın burada Allah-u Teala şöyle diyor. Lokman suresi 12. ayette وَلَقَدْ اَتَيْنَا لُكْمَانَ الْحِكْمَةِ Lokman'a hikmeti verdik. Yani şurası kesin ki Lokman'a hikmeti verdik. Ama eğer Lokman nebi olsaydı Ali İmran 81. ayete göre Lokman'a sadece hikmet değil neyi verirdi? Kitap ve hikmeti verirdi. Çünkü Allah-u Teala orada daha birçok ayette de şey yapıyor. Diyor ki وَاِذْ اَخَدَ اللّٰهُ مِيْتَاقَ النَّبِيِّينَ Allah nebilerden kesin söz aldığı zaman لَمَا اَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ Size bir kitap ve hikmet veririm de diyor, devamını oradan sonra şey yapıyor. Yani bu çok net bir şekilde Allah'ın nebilerine kitapla birlikte hikmet veriliyor. Kitapla birlikte verilen hikmet o kitaptan doğruluğu tartışmasız hükümler çıkarabilme bilimidir. Ama bu hikmeti tek başına Allah sadece Lukman'a değil her insana vereceğini de söylemiştir. Yeter ki gereken şartları taşısın. Onda Bakara suresi 269. ayette görüyoruz. Orada Allah-u Teala diyor ki yu'til hikmete men yeşâ. O şeyi yapan kişiye Allah hikmeti verir. O şey ne? Hikmetin gereğini yapan. Hikmetin gereğini yapan dediğimiz zaman hemen akla Kur'an ayetleri gelebilir. Doğru. Ama Kur'an'daki ayetler gibi Allah'ın tabiatta yarattığı her şey de birer ayettir. Kur'an'daki ayetlerden doğru çözümler üretildiği gibi tabiattaki ayetlerden de doğru çözümler üretilir. Mesela şimdi şu elimdeki bu bardak benim işte şurada konuşurken su ihtiyacımı karşılaması için üretilmiştir. Bu bir hikmet sonucu üretilmiş bir şeydir. Ve tabiattaki ayetlerden üretilmiştir. Dolayısıyla tabiattaki ayetleri doğru dürüst okuyanlar da onunla Kur'an ayetleri arasındaki bütünlüğü görüp çok ileri seviyede ilmi çalışmalara ulaşabilirler. İşte burada bu ayet, şimdi ben bu iki hocamızı da şey yapmış olayım, belki aklıma gelmeyen bir şey onların aklına gelmiş olabilir. Allah diyor ki Lokman'a hikmeti verdim. Verdik diyor. Vermiş Allah-u Teala hikmeti. Peki hikmeti verdim dediği zaman kitap verdim demediğine göre bu ayet Lokman'ın nebi olmadığını kesin olarak gösterir mi?
Gösterir.
Gösterir. Bir şey var mı? Dolayısıyla şimdi biz tarihi rivayetlere muhtaç olmuyoruz. İşte hikmet bu bakın. Hikmet değer, Kur'an'daki hikmet. İlgili ayetleri birlikte okuduğunuz zaman doğruluğu tartışmasız bir sonuca ulaşıyorsunuz. Bu sonuç da Kur'an'ın hükümleri gereği Lokman'ın bir nebi olmadığı sonucudur. Şimdi devam ediyoruz. Diyor ki Allah burada وَلَقَدْ اَتَيْنَا لُكْمَانَ الْحِكْمَةِ اَنْ اِشْكُرِ لِلّٰهِ Lokman'a hikmeti verdik. Allah'a şükret diye. Şükretmek ne demek? Allah'ın verdiği nimetlerin karşılığında kendine düşeni yapmak. O zaman kendine düşen ne oluyor? Evet, o hikmet sahibidir. Çok iyidir, çok güzeldir ama orada bir takım yanlış şeyler yaparak insanları yoldan da çıkarabilir. Dolayısıyla şükrü yalnız Allah'a yap demiş oluyor. Yani Allah'ın istediği gibi davran. Allah'ın istediği davranışları yap. Yanlış bir şey yapma demiş oluyor. Peki arkasından zaten bunu açıklıyor. Ve men şekara fe innemâ yeşkuru nefsi. Kim şükrederse, görevini yaparsa kendisi için yapar. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yok ki. Yani yaparsan sen kazanırsın demiş oluyor Lokman'a. Ve men kefara, kimden ankörlük ederse. Peki Lokman'a onu vermiş de eder mi? Allah-u Teala bütün ilimleri öğrettiği Adem Aleyhisselam'a tembih etmesine rağmen, şu ağaca yaklaşmayın demesine rağmen yaklaştı mı yaklaşmadı mı? Bu da yapabilir. Mümkün. Çünkü herkesin önünde günah işleme imkanı vardır. Duygularının esiri olduğu an yoldan çıkar. Ondan sonra şey söylüyor. Hiç kimseye bir garanti vermiyor Allah. Ve men kafara fe innallaha ganiyyun hamid. Kimden ankörlük yaparsa, bak bu kadar verdiğim nimeti görmezden gelir, başka işlere gidersin. Sen hikmete uygun davranmazsan, yani şunu çok iyi bil. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Allah yaptığı her şeyi güzel yapar. Yani senin de hak ettiğin cezayı verir demiş oluyor. Şimdi bu hikmet sahibi olan bir zat evladına nasıl davranıyor? Onu da bize Allah-u Teala örnek olarak veriyor. Ve اِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. Lokman oğluna nasihat ederken, işte ona böyle güzel güzel sözler söylüyor. Şöyle diyor. Ya bu neyye? Yavrucuğum. La tuşrik billah. Bakın bu yavrucuğum ifadesi de güzel değil mi Enes Hoca? Yavrucuğum diye ne oluyor? O çocuğa verdiği değeri gösteriyor. Bir sevgi ifadesi. Değil mi? Yavrucuğum diye ifadesi yapıyor hitap ediyor. Böyle lan falan böyle değil yani. Gel bakayım buraya. Böyle emredici değil yani. Böyle sevgiyle yaklaşıyor. Yavrucuğum. La tuşrik billah. Allah'a ortak koşma. Ne demek Allah'a ortak koşma? İki tane ilah vardı değil. Bir tane ilah olduğunu bilmeyen yok. Yani herkes Allah'ın tek olduğunu çok iyi bilir. Ama Allah ile arasına başkalarını koyar ya da kendini Allah'ın yerine koyarak Allah'ın emirlerine aykırı kararlar alır ve onların doğru olduğunu savunur. Bu böyle yani kendini Allah yerine koyar ya da başkalarını Allah'ın yerine koyar. Allah'ı ikinci sıraya atar. Peki niye? İnne şirke le zulmün azim. Şirk büyük bir zulümdür. Ne demek zulüm? Arap dilinde zulüm bir şeyi olmaması gereken bir yere yönlendirmektir ki bunun Türkçe karşılığı olarak yanlış yapmadan başka bir karşılığını biz bulamadık. Yanlış nedir? Şirk en büyük yanlıştır. Niye? Allah'a karşı yanlış yapıyorsun. Seni yaratan, gökleri yeri, her şeyini bilen, sana sinir uçlarından da yakın, ihtiyacın olan her şeyi veren Allah'a karşı sen nasıl yanlış yaparsın? Şimdi burada oğluna ilk önce neyi öğretmiş oldu?
Şirki.
Bize neyi öğretti? Çocuklarınıza tatlı dille hitap edin dedi değil mi? Yani bu Kur'an-ı Kerim'in bize hitap bir şey öğretmesi. Oğlum falan böyle bağırıp çağırmaya lüzum yok. Yavrucuğum. Onun böyle şeyine, duygularına hitap edecek şekilde yavrucuğum. Allah'a ortak koşma. Peki niye Allah'a ortak koşma diyor? Bakın burada da çok önemli değerli izleyiciler. oğlum Allah vardır, birdir, işte gökleri yeri yaratmıştır, işte onun delili şudur budur demiyor. Neden demiyor?
Çünkü zaten her insan bu yapıda yaratılıyor yani. Bunu en iyi seviyede bilecek yapıda yaratılıyor.
Ne yapıyor? Mesela işte hep küçük çocuklarımızı görürüz. Yeni konuşmaya başladıkları andan itibaren çevrelerini sorgularlar değil mi? Herkesi sorgularlar. Ve sorguladıkları şeyin başında da Allah gelir. Allah'la ilgili sorgulama yaparlar. Büyük çağına geldikleri an artık kesin kanaate varırlar ki Allah, yani göklerin yerin yaratıcısı Allah'tır. O benim sahibimdir yani. O da çok önemli. Onun Rab olduğuna, yani kendisinin sahibi olduğuna kanaat getirir. Öyle olunca onun için mesela Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir nebinin Allah vardır, Allah bir tanedir dediğine dair bir ayet var mı? Sen gördün mü Enes Hoca? Böyle bir şey yok. Yani çünkü buna kimsenin ihtiyacı yok.
Hiç kimsenin ihtiyacı olamayacağını gösteren ayeti hatırlatalım hocam.
Tamam.
Araf suresinin 172 ve 173. ayetleri. Rabbimiz burada bütün insanlık için geçerli bir ölçüden bahsediyor. Yani yaratılış ölçüsü. Ve iz akaza rabbüke min beni ademe min zuhurih zürriyetehum. Senin Rabbin Adem oğlunun sırtlarından zürriyetlerini aldığında, yani işte o yaşa, o olgunluk sürecine geldiklerinde, yani ergenlik, ister kız olsun ister erkek olsun, ergenlik dönemine geldiğinde bütün Adem oğlu ve eşhedehum ala enfusihim elestü bi rabbiküm ve onları kendilerine şahit kıldığında elestü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sordu. Kalu bela şehitne. Onlar da dediler ki pek tabii ki biz buna şahidiz. Yani bu her insanın ergenlik çağına ulaştığında yaşayacağı bir tecrübe. Allah-u Teala bunun her insan, yani dünyanın neresinde olursa olsun, ister Müslüman ülkede, ister Müslüman anne babadan doğan bir çocuk olsun, ister Afrika'nın herhangi bir köşesinde, ister Yahudilik, ister Hristiyanlık, isterse başka bir ilkel inanışa sahip ana babadan doğan, o kültürde yaşayan bir çocuk olsun, ergenlik çağında Allah ona bu tecrübeyi en kat'i şekilde hissettireceğini söylüyor. Yaşatacağını söylüyor.
Ama şimdi biliyorsunuz şeyde de, En'am suresinde de, mesela İbrahim Aleyhisselam'ın toplumu Kur'an-ı Kerim'de putperestlik konusunda şey yapılan, bize anlatılan, örnek verilen bir topluluktur. İbrahim Aleyhisselam yani toplumun, yani kendi gözlemleriyle Allah'ın varlığı ve birliği kanaatine varmış oluyor. Daha nebi olmadan çocukken halkının karşısına çıkıyor ve halk ona karşı bir takım deliller getirmeye kalkışıyor. Yani işte aslında bu araya koydukları aracı tanrılar şöyle yapar, böyle yapar falan diye.
Yani kafa karışıklığına sebebiyet veren şeyler olabilir yani.
Şey, ama şimdi İbrahim Aleyhisselam orada ne yapıyor? Onlara karşı ne cevap veriyor? Diyor ki, yani mesela ve hâccehu kavmuhu diye ayette var. Yani kavmi ona karşı deliller getirmeye kalkışıyor. O araya koydukları aracıları işte doğru göstermeye çalışıyorlar. İşte bizde de tarikatlarda araya koydukları aracıları doğru göstermek için bir takım şeyler söylerler. İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Etuhaccuneni fillah. O kadar eden. Siz Allah konusunda mı bana delil getiriyorsunuz? Bak burada daha İbrahim Aleyhisselam henüz bir nebi değil. Daha çocuk.
Kanaat var ya. Yani.
Çocuk. Allah konusunda mı delil getiriyorsunuz? Eğer İbrahim Aleyhisselam'ın toplumu Allah'ı bilmiyor olsaydı ne derdi?
O ne?
Allah da kim demez miydi? Böyle bir şey demiyorlar ki. Ondan sonra vakat heden, Allah bana gerçeği gösterdi diyor. Niye? Göklerde ve yerde bir gözlemler yaptı. Bu da ayetlerde belirtiliyor. İşte bu gözlemleri herkes, her insan yapıyor ve sırtından zürriyeti alınacağı zamana kadar yapıyor. Peki sırt, zürriyet kelimesinin Arapça karşılığı ne Enes Hoca? Zürriyetin yani sözlük anlamı?
Soy.
Soy demek yani oğlumuz, kızımız değil mi? Peki soy sırttan mı alınır?
Soyun aslı alınır tohum.
O zaman mecburen mecaz oluyor. Yani hiç kimse sırtından doğurmaz. Kadın da sırttan doğurmaz. O zaman sırtından soyunu aldığımız zamanın manası ne olur? Yani sırt dediğimiz beldir aslında. Belinden aldığımız zaman Türkçe'de de bu bel kullanılır. Yani Uygurca'da da kullanılıyor mu bu şey için? Tamam. Yani belinden şeyini, kadının şeyi, yumurtası, erkeğin spermi hangi yaşta alınıyor? İlk şeye, kanala girişi? Büluğ çağında. O zaman büluğ çağındayken değil mi? Büluğ çağında Allah herkese ben senin Rabbinim demiş ve onları da kabul etmiş oluyor. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın toplumu da burada bizim için örnek. Fakat burada şunu demeden de geçemeyeceğiz. Şimdi bu insanlar herhangi bir tefsire ya da herhangi bir meale baksalar, bu ayeti doğru anlamaları mümkün mü? Bak şu anda elimdeki Diyanet'in mealine bak şimdi. Nasıl olacak? Belki hiç ben de ilk defa baktım, bakmamıştım daha önce. Şuraya bak. Hani Rabbin parantez içerisinde ezelde Adem oğullarının sulplerinden zürriyetlerini almış. Tamam, sulplerinden zürriyet almış kısmı doğru. Yani işte bellerinden almış. Tamam, zürriyet dediği, zürriyetin de ne olduğunu da söylemiyor burada. Ama bunların açıklamaları farklı tabii. İşte kıyamete kadar gelecek bütün çocuklar önceden belli, ezelde belli. Bu ayeti böyle anlama ihtimali var mı?
Öyle şeydi. Onun için parantez almıştı.
Tamam da ne anlaşılır?
Ya şimdi bir rivayet var ya o şeyde. Yani ruhi alemde Adem'i Aleyhisselam yaratmış. Onun sırtından tüm kıyamete kadar dünyaya gelecek olan nesilleri almış. Ondan sonra sormuş diyor. O rivayetin etkisinde kaldığı belli.
Tamam da o da yok burada. Ne derler bize? Elestü bi rabbikum. Ne zamandan beri Müslümansın? Galübeladan beri. Galübela ne demek? Elestü bi rabbikum. İşte olayının cereyan ettiği şey. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye.
Ya burada bizim söylediğimizde biraz eksik kalıyor. Bunu da açıklamak lazım. Yani Allah Teala insan buluğa erdiğinde karşısını geçip de ben sizin Rabbim değil miyim demiyor.
Tabii ki. Şüphesiz
yani
tabii.
Kainatta koyduğu eşyalar, deliller, her şey Allah'ın varlığına, birliğine delil olduğu için o şeylerin onun karşısına çıkarması, bunu onu düşünebilecek akıl vermesi, ben senin Rabbim değil miyim demesi olur. Bu da tam kanaatli, elbette sen benim Rabbim diye o kanaati gelir.
Bir iç konuşma getiren ediyormuş
yani
gibi.
Yani Allah-u Teala'nın Aleyhisselam Rabbim diye şefevi söylemesi de yok. Bunun bela demesi de yok orada aslında. Bunun iç kanaati olması
zaten söyleyeyim. İçten bir kanaat
aslında. Bu bir temsildir aslında.
Tabii evet. bir temsil. Şeydir. Tabii istihareyi temsil
ediyor. Evet, Enes Hoca'nın söylediği şey de şöyle bir şey de düşünülebilir mi? Akla gelir mi? Şimdi Enes Hoca diyor ki ergenlik çağına kadar çocuk görecek, temaşa edecek, bakacak ve sonuçlara ulaşacak. Çünkü Allah bunu çocuğu ona göre yarattı. O öyle ölçü koydu. Bu da aslında anne babaların çocukları eve hapsetmek değil de etrafa gözlem yapabilecek, sorularını doğru cevaplandırabilecek ortamları oluşturma gibi
olacak,
yani
tabii.
Öyle bir görev de sanki yüklüyor
tabii,
yani.
Tabii.
Yani eğitimin belki ilk aşamaları Allah'ın yarattığı ayetlerle çocukların buluşmasını temin
tabii,
etmek.
Yüz yüze yani tabiatta olan her şeyle yüzleşmeleri sağlamak lazım çocuklara.
Bunun için kardeşler diyor ya, yarın Yusuf'u bizim böyle gönder, oynasın, yesin, içsin, orada sevinsin, şey beraber giderim diyor. Yani çocukların belli bir yaşta dışarıda oynaması, sevinmesi, zıplaması, otlaması gerekiyor.
Şeyde İsmail Aleyhisselam da İbrahim Aleyhisselam'la birlikte takıldığını görüyoruz. Evet, felemme belaga me'hus sa'ye. Yani babasıyla birlikte takılan bir çocuk, dolaşan, gezen bir çocuk.
Ya şimdi bugünkü eğitim sistemi çocukları böyle evden okula, okuldan eve ve bir de okulda da hep aynı yerde, aynı dersler, ezberci, sorgulama şu bu falan son derece az, dar. Öyle bir şeye daraltıyor ama ona rağmen gene de mesela sen bir hocasın. Sana talebelerin içerisinde hocam Allah var mı diye bir soran oldu mu?
Yok. Böyle bir soru soran yok da yalnız şöyle bir sıkıntıyı ben hep hissediyorum. Muhafazakar ailelerin çocukları veyahut işte ergenlikten önce çeşitli kurslara, şunlara, bunlara katılmış, oralara gitmiş çocukların bu ergenlik dönemindeki bu tecrübeleri yaşarken sıkıntılar çektiğini ben gözlemliyorum. Yani o çocuğu ergenliğe sağlıklı bir şekilde ulaştırmayıp onu kirleten ana babalar var.
O zaman onun için Lokman oğlum Allah'a ortak koşma diyor. Yani Allah'ı hiçbir zaman ikinci sıraya tutma. Allah sana senin kılcal damarlarından daha yakındır. Bunu çok iyi bil. Allah senin sahibindir, sahipsiz değilsin diye. İşte bunu boşuna söylememiş
evet,
yani.
Evet.
Orada da sen bir babalık otoritesiyle söyleseydi la tuşrik billah diye iş biterdi. Öyle demiyor. Onun şirkin kötü bir şey olduğunu devam edip.
Koşma. Şimdi sen Arapçasını söylüyorsun. İzleyiciler bilmez.
İnne şirke lazımın azim diye o çocuğun aklından ikna ediyor çocuğu. Allah'a şirk koşmak böyle kötü bir şeydir diye. Ya yani önceden çok şefkatle yaklaşıyor ya bunu ye diye. Ondan sonra bir şey yapma diyor. Ondan sonra niye yapmasını söylüyor. Yani çocuğu tam bilgi veriyor ona.
Yani işleyebileceğin en büyük günah budur demiş.
Evet. Bunu yapıyor yani.
Ne yapmış o? En güzel şekilde uyarıyor.
Yoksa bizim şu andaki toplum içerisinde gibi yani ben baba olduğum için yapma dedim yapma. Veya yap. Öyle bir şey demiyor.
Ama işte o zaman çocuk sadece o yap yapmayla işte ben emrine tutmam lazım diyor. İçselleştiremiyor.
Evet, evet.
İçine sindire şey tam öyle kendini bilgi haline getiremiyor. Yani demek buradan ne anlayacağız? Çocuklara şefkatle yaklaşmak lazım ve düşünecekleri
dilde bir şey söylemek lazım ve onun niye onu yapması ve yapmaması gerektiğini sebeplerini açıklamak lazım. İlk önce terbiye vermek ve konusu da tevhid, akide, inanç olması lazım. Allah'a tanıtmak lazım ona.
Yani Allah'a şirk koşmayacaksın.
Ha. Bizim dini eğitim sisteminde en ağır konudur kelam. Allah var mıdır, yok mudur, tevhid nedir, şirk nedir, şudur, budur. Yani hiç kimsenin anlamadığı, bütün kafaların karıştırıldığı bir konudur, disiplindir. Burada bir çocuğa bizim dini ilimlerdeki en ağır konu en sade ve en güzel şekilde anlatılıyor.
Sen o kelamı okuduğun zaman bu işi anlama diye yazılmıştır o kitaplar. Anla diye değil.
Yani çocuğun kapasitesinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Yani. Böylesi bir konuyu. Ya
bütün çocukların kapasitesi yüksektir de sonra o eğitim sistem onları da kapasite bırakmıyor maalesef. Peki bu da dedi. Ondan sonra ne diyor? Allah'a ortak koşma diyor. O en büyük şeydir. Ondan sonra da bu ayette Allah-u Teala hemen anneye, çocuğun anneye babaya karşı tavrını ortaya koyacak ayetler zikretmiş. Diyor ki ve vassaynel insani bi valideyhi. İnsana annesine babasına karşı bir görev yükledik diyor. Görev yükledik diyor. Peki ne acaba? Önce annesini anlatıyor. Hamelatu ummuhu vehnen ala vehn. Annesi onu zorlukla taşıdı. Yani zorluk üstüne zorluk. Yani doğana kadar bir sürü sıkıntı çekiyor. Ve fisaluhu fi ameyni. Annesinden ayrılması 2 yıl içindedir. Yani doğumdan sonra süt emme dönemi. Şimdi bakın burada bu 2 dönemi erkeklerde var mı? Babalarda var mı? Yani çocuğu biz hamilimizde taşımıyoruz yani. Anne rahminde taşıyor. Zorluklar içerisinde. Doğduktan sonra da ona süt emziren biz değiliz, annesi. Peki buradan şuraya, şu noktaya gelebilir miyiz? Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sorusu olduğu zaman önce annene, annene, annene üç kere diyor, değil mi? Dördüncüsünde ne diyor? Babana. Şimdi anne, şimdi birle üçü karşılaştırdığımız zaman iki fark var. Yani annenin babadan iki farkı var. O iki farkın gerekçesi neymiş bu ayete göre? Birisi annenin çocuğu zorlukla rahminde taşıyor olması. İkincisi de iki yıl boyunca onun işte süt emzirme dönemi içerisinde ona yapmış olduğu şey. Evet. Yani bu, burada da bu şey yapıyor yani. O Resulullah'ın o söylediği sözün bir hikmet olduğunu, Kur'an'da Kur'an'a uygun olduğunu gösteriyor. Ondan sonra diyor ki Allah burada en işkürli, yani bu şey Lokman'a verdiği emri burada her insana da veriyor. Bana şükret. Yani bana karşı görevlerini yap. Tamam. Seni yaratan, her zaman şey yapan benim. Ama annem baban da sana karşı iyilikte bulunan kişidir. Veli valideyk diyor, değil mi? Annene babana karşı da görevlerini yap diyor. Annene babana karşı da görevlerini yap diyor. Ondan sonra ileyyel masir, benim huzur, yani gel, varacağınız yer benim huzurumdur diyor. Bana geleceksiniz, ben sizin hesabınızı sorarım o zaman. Ona göre dikkatli olun diyor. Peki, burada şuna dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Bilmiyorum, mesela Türkiye'de bize hep anaya babaya itaat diye öğretirler. Uygurlarda da aynı şey mi var? İtaat kelimesi mi geçiyor?
Var. Onun gibi bir şey var. Evet.
Anaya babaya itaat. Evet. Boyun eğ, ses çıkarmayacaksın. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de anaya babaya itaat diye bir şey yok. Anaya babaya iyi davranma var. وَقَدَا رَبُّكَ اللّٰى تَعْبُدْ اِلَّا اِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ diyor Allah-u Teala İsra suresinde. Allah-u Teala şunu kesin hükme bağlamıştır. Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksin. Anneye babaya da iyi davranacaksın. Şimdi burada da bunu açıklıyor Allah. Diyor ki وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى اَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ hakkında senin herhangi bir ilmin olmadığı, yani böyle bir şey yok yani. Allah'ın ortak olacağına dair bir ilim bulamazsınız. Böyle bir şey yok. Bir ilmin olmadığı bir şeyi bana ortak koşman konusunda seninle cihad ederlerse, şimdi cihad, Türkçe'de cihad dediniz mi hemen akla savaş gelir. Yani bu ayet açısından şey değil yani, aslında doğru bir mana. Seninle savaşırlarsa. Ne demek oluyor? Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın babası seni taşla öldürürüm demişti, değil mi? Eğer benim putlarıma şey yaparsan. O da bir örnek değil mi? Tabii. Yani anne baba diyor ki bizim efendi hazretlerine gideceksin, rabıta yapacaksın. İşte onu Abdülkadir Geylani hazretlerine şöyle yapacaksın. Yoksa ben seni şöyle yaparım. Evlatlıktan reddederim. Artık elinden gelen ne varsa söylüyor. Böyle bir şey yaparsa ne yapacaksın diyor. فَلَا تُضِعْهُمَا annene de babana da itaat etme. Ne demek? Bu emirlerini yerine getirme. Bu emirlerini yerine getirme. Peki, o zaman yerine getirmem de annem babamı terk mi edeceğim? Hayır. Ve sahibhuma fid dünya ma'rufa. Bu dünyada onlara ma'rufa göre ne yap? Arkadaşlık yap. Ma'ruf ne diyeyim? Kur'an-ı Kerim'in koyduğu prensiplere göre. Ne oluyor Allah-u Teala? İşte anneye babaya iyilik, ikram, yedirme, içirme, birçok ayetler var değil mi? Mesela yeselûneke mâze yunfigûn kul mâ enfaktum felil valideyni vel akrabin, değil mi? Evet. Yani sana soruyorlar ne harcayacağız? Önce anneye babaya. O zaman biz yani maddi destek şu bu. Çocukken bizi onlar yetiştirdi. Bizim de şimdi onlara karşı iyilikte bulunmamız lazım. Burada bir şey var. Şu var. Mesela Enes Hoca, ben, sen, işte biz birer babayız. Mesela ben Enes Hoca'ya söyleyeyim, çocukları büyüdü. Mesela onlar büyüdüler, birçoğu evlendi, şey yaptı. Sen bir baba olarak bugüne kadar hep çocuklarına verdin, değil mi? Evet. Onlardan bir şey isteyebiliyor musun?
Yok.
İsteyemiyorsun. Evet, evet. Psikolojin buna müsait değil. Evet. Şahsen ben de isteyemiyorum. Niye? Çünkü biz vermeye alışmışız belli bir yaşa kadar. Onlar da almaya alışmışlar. Öyle değil mi? Onun için Allah ne yapıyor? Hemen anneye babaya infakta bulun, harcamada bulun diye emir veriyor. İlk emir o. O zaman işte onlara marufa göre arkadaşlık edildiği zaman ilk yapılması gereken ne? Onların ihtiyaçlarını karşılamak değil mi? Maddi ihtiyaçlarını karşılamak. Bir de diğer ihtiyaçlar neyse artık. Neye ihtiyaçları varsa ama dini konularda sadece Allah'ın emrini tutacak. Bu da dinin emri ama yani öyle Allah'a ortak koşma falan gibi. Yok namazını kılma, şey yapmayacaksın. Mesela kızlar için bazı anne babalar başını açacaksın diye bastırıyorlar falan. Yok. Öyle şey değil yani. Peki arkasından da bir örnek de veriyor, şey yapıyor. Herkesi örnek olacak bir emri de veriyor. وَاتَّبِعْ سَب۪يلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ Bana yönelmiş kişinin yoluna gir. Ne demek be enâbe ileyye ne olur? Ne demek enâbe ileyye?
Yani Allah'a yönelmesini hiç ara vermeyen, yani sürekli Allah'a yönelmiş olan insan demek.
Yani Allah ne diyorsa ben onu yaparım evet. Kardeşim. O zaman yani sen onu da kendine örnek al demiş oluyor değil mi?
Evet.
Yani böyle iyi insan çünkü biz bir insan olarak hemen her şeye birdenbire ulaşamayız ki basamak basamak şeyleri öğreniriz. Ondan sonra diyor ki اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ Hepinizin dönüşü banadır. فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Size yapmakta olduğunuz şeyleri böyle tek tek ne yapacağım? Haber vereceğim diyor Allah-u Teala. Yani bütün yaptıklarınız karşınıza çıkacak. Bunun hesabını vereceksiniz. Şimdiden hazırlanın diyor. Şimdi bundan sonra burada şey yaptı. Yani anneye babaya itaat. İşte bu çocuk eğitiminde demek ki ilk verilen emir Allah'a ortak koşmamak. İkinci emir ne?
Anaya
babaya karşı görevini yapmak. İtaat değil, görevini yapmak. Anaya babaya itaat dediğin an emirleri üzerinde bir şey yapamazsın. Ayrım yapamazsın. Şunu yaparım, bunu yaparım değil. İtaat sadece Allah'adır. Anneye babaya iyi davranma görevi vardır. Onun da şeklini burada gayet güzel bir şekilde Allah-u Teala açıkladı. Evet. Peki, ve burada da yine şey yapıyor, bakın bunun hesabını Allah'a vereceksin diyor. Şimdi önce Allah'a inanıyor ya bu şey çocuk, bu çocuk önce Allah'a inanıp güvenecek, her şeyi Allah'tan bekleyecek, ahirette de bunun hesabını Allah'a vereceğini bildi mi, anaya babaya iyi davranmasında da hedefi ne olur bunun? Sadece Allah rızası olur değil mi? Başka bir şey olmaz. Ben Allah'a razı etmeye çalışıyorum der. O zaman وَاتَّبِعْ سَب۪يلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيْهِ de burada. Yani tamamen benim yoluma yönelmiş kişinin yoluna. Orada da şey yapmış oluyor.
Acaba her yerde, her insan için böyle bir örnekliğin olabileceğini de söylemiş oluyor mu? Yani ne durumda olursan ol, hangi toplumda olursan ol, aslında böyle bir şey de
her toplumda fıtratına uyanlar var. Yani fıtrat nedir? Zaten Allah dini fıtrat olarak tanımlıyor. Bizim doğal yapımız, doğal yapısına uygun davranan insanlar dünyanın her yerinde var. Ve bu insanlar beyefendi insanlar, doğru dürüst davranan insanlar.
Toplumun şahitleri.
Toplumun şahitleri ve kimsenin onlara karşı şey umurlarında değil davranışları. Ben doğru yaparım, gerisine karışmam diyenler. İşte sen onlara uy demiş oluyor. Evet. Ya bu, bunu da şimdi iyi güzel. Demek ki her toplumda örnek alınacak insanlar var değil mi? Enes Hoca bu onu hatırlatıyor. Allah hep yalnız bırakmıyor. Her toplumda insanın örnek alabileceği kişiler var. Ve burada da yani sen iyi söyledin mesela şimdi benim şunu anlamama sebep oldu. Peki niye burada Lokman'ı örnek veriyor? Bir nebi değil.
Ama işte bir örnek yani.
Ama bir örnek.
Evet.
Hikmet ne olmuş oluyor? İlla ayette indirilen ayetlerden değil, yaratılan ayetlerden de doğru çözümlere ulaşan bir insan. Belki onun yaşadığı dönemde belki bir nebi olmamış da olabilir. Evet. Mümkündür yani.
Ama bunları söyleyebilecek bir adam çıkmış işte.
Ama bunları söylüyor bak. Evrensel şeyler bunlar, ilkeler.
Evet, önemli çok. Önemli.
Demek ki dünyanın her yerinde bu şekilde davranmak gerekiyor. Dünyanın her yerinde insanların örnek alabileceği kişiler var. Sonra devam ediyor. Sen burada söyleyeceğin şey var mı? Enes Hoca burada...
Yok, şimdi burada bu ben harabe dediğimiz Allah'a sürekli yönelen, o Allah'a ortak koşulmasını isteyen kişiler de Allah'a yönelmiş olmuyor. O zaman bir tane hadis aklıma geldi de La ta'ate li mehlukun fi mâsiyetli hâlık hadis var. Yani Allah'ın önünde Allah'ın dininde günah olacak işte hiç kimseye itaat etmeyeceksin diyor.
Yani, annen baban da olsa hatta şey de var bak Allah'ın emrine uygun değilse itaat görevin yok. Mesela burada istersen Zeyd ve Zeynep olayını da örnek verebiliriz. Mesela Zeyd eşini boşadığı zaman Resulullah şimdi Muhammed Aleyhisselam nebi sıfatıyla ne dedi? Eşine dön dedi. Allah'tan kork dedi değil mi? Ama Zeyd dönmedi. Niye? Eşini boşama hakkını veren Allah-u Teala'dır. Muhammed Aleyhisselam nebi sıfatıyla bunu engelleyemez. Allah Zeyd'i ayıplamadı. Muhammed Aleyhisselam'a insanlardan korkuyorsun. Allah'tan korkman daha hayırlıdır dedi. Ahzab suresi 36. ayet
evet,
değil mi?
Evet.
Yani ve yine Mümtehine suresinin 12. ayetinde miydi? O Mekke'den gelen şeyler, göçmen hanımlarla Muhammed Aleyhisselam'ın 12. nebi sıfatıyla yapmış olduğu bir sözleşme var. وَلَا يَعْصِينَكَ ف۪ي مَعْرُوفٍ marufta sana isyan etmeyecekler. Yani Kur'an'a uygun taleplerine karşı çıkamazlar. Burada şeyin evinde besleyip büyüttüğü, evlat olarak besleyip büyüttüğü Zeyd Enes Hoca burada mesela itaat etmemesi bu ayete uyar değil mi buraya da? Yani evinde büyüttüğü için baba gibi olmuştu evet, Muhammed evet, Aleyhisselam.
Nebi ya, toplumda nebi yani.
Ben nebi, bak en uç evet. Örnek.
Ha, aynen öyle.
En uç örnek Muhammed Aleyhisselam bir nebi olarak. Zeyd'i evinde büyümüş. Zaten o toplumu Zeyd'in babası olarak görüyor. Zeyd'i de onun evladı olarak görüyor. Halbuki evladı değil, evlattı. Ama orada eşini boşama diyor. Allah'tan korkuyor. O da dinlemiyor, boşuyor. Niye? Eşini boşama hakkını veren Allah sen engelleyemezsin. Aynı şekilde bugün de bazı babalar çocuklarına bu şekilde engel oluyorlar. Hatta evlenme konusunda şundan evlenme, bundan evlen. Böyle deme hakkı var mı Kur'an-ı Kerim'e göre? Hayır. Ne kıza evlenme konusunda baskı yapabilir aile, ne başkasına. Evet, gerçi maalesef Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhepleri soru bile sormadan kızı başkasıyla evlendirirler. Ama bunu çok iyi bilin ki değerli izleyiciler, bu Allah'ın dinine isyandan başka bir şey değildir. Bu üç mezhebin yaptığı. Hanefi mezhebi de onlardan hiç aşağı kalmaz. Onlar da alnına tabancayı dayayıp da evet dedirttiler mi erkeği de evlendirirler, kadını da. Bunların hiçbirisinin Allah'ın diniyle uzaktan yakından alakası yoktur. Bunları da bu arada çok iyi bilmemiz lazım. Demek ki Allah'ın emrine aykırı sözü Muhammed Aleyhisselam nebi sıfatıyla söylerse, nebi sıfatıyla dememizin sebebi şu, nebi sıfatıyla söylediği zaman kendi kişisel görüşünde söyleyebilir. Ama Resul sıfatıyla olduğu zaman Allah'ın ayetini okur çünkü elçidir. Allah'ın ayetini okuduğu zaman ona asla itiraz edilemez çünkü Allah'ın istediklerini bildiriyor bize. İşte Nebi sıfatıyla olduğu zaman işte Ahzab suresi 36. ayette de Mümtehine suresi 12. ayette de Allah meseleyi gayet net bir şekilde ortaya koyuyor ve müthiş de bir örnek veriyor değil mi?
Hocam, şimdi burada Allah-u Teala'nın bu söylediği söz, yani Allah'a isyan konusunda anne babaya itaat etmeme emri ergenliğe yeni ulaşmış bir çocuk için de geçerli mi? Yani ergenliğe yeni ulaşmış bir çocukta bu bilinç olacak. Hiçbir zaman bizim tahayyül bile edemediğimiz anne babasını karşısına alabilecek cesareti ortaya koyacak, bu kararlılığı gösterecek. Ama öte taraftan anne babasının kişisel olarak hak ve hukukunda da herhangi bir kusur yapmayacak. Ya bu nasıl karakterli bir çocuk profili ya? Yani bu burada bahsedilen çocuk 13, 14, 15 yaşındaki
belki
bir,
daha küçük.
Yani böylesi bir yapıda eğitim, yani Allah'ın hukukunu anne babasına dahi çiğnetmiyor ama anne babasına karşı olan kişisel sorumluluklarını da yine Allah emrettiği için ihmal etmiyor. Ve bu bir çocuk ya. Ergenliğe yeni ulaşmış bir çocuk.
Çocukları bu şekilde yetiştirmek gerekiyor. Yani böyle baskı altında, böyle ezberci, dar alanlarda değil, hür bir ortamda, tümüyle hür olan bir ortamda yetiştirmek lazım. İşte burada çocuğa hürriyetin zirvesi öğretilmiyor mu?
Yani bu çocuk ileride dünyayı karşısına alabilir yani. Evet. O yaşta ana babasına bu tavrı koyabilen çocuk ileride dünyayı karşısına alabilir. Tıpkı İbrahim Aleyhisselam yani. Tek başına ümmet olabilir. Yani.
İşte bu burada müthiş bir kişilik gelişmesi söz konusu.
Hakikaten hayallerin ötesinde.
Evet. Bir de burada yani Lokman şunu söylüyor oğluna, gene ya büneyye diye başlıyor, yavrucuğum diye. Çok nazik bir ifade Arap dili açısından değil mi? Evet. Bundan daha nazik bir ifade tarzı yok bildiğim kadarıyla, var mı? Ben hiç Arapça da bilmiyorum yani. Yavrucuğum diyor. İnteku mitkale habbetin min hardal. Böyle hardal tanesi kadar, hardal tanesinin ağırlığı kadar olsa yaptığın bir iyilik, yaptığın günah, yaptığın sevap, hepsi yani iyilik de olabilir, kötülük de olabilir, her şey de olabilir. Hardal tanesi ne demek Enes Hoca?
En küçük şey.
En küçük şey. Ondan daha küçüğü yok.
Evet evet, yani muhatapları, insanları anlatırken onların bildiği şeylerden misal verdiği tabii için. Onların bildiği en küçük şey hardaldır.
En küçük şey, en küçük görebilecekleri en küçük şey hardaldır. Başka bir şey göremezler, evet. Diyor ki, fetekün fî sahretin, hardal tanesi kadar şey, bir taşın içinde olsa, bir kayanın içinde olsa. Kayanın içinde kimse görmüyor, değil mi? Evet. Evtekün fî semâvât, ya da göklerde olsa. Ev fîl art, ya da yerde olsa. Hiç fark etmez. Allah'tan gizleyemezsin bunları, değil mi?
Evet.
Ye'ti bi Allah. Onu Allah getirir, senin karşına çıkarır. Onun için Allah'a karşı davranışlarında asla ihmalkar olma. Canım bu da bir şey olmaz deme, değil mi?
Evet, evet.
Allah ne diyorsa o. İşte bak burada bu kişilik gelişiminde çocuklar ne yapıyor? Allah ne diyorsa o. Ben ne diyorsam o değil. Efendim bizim babalarımız, dedelerimiz ne diyorsa o değil. Bizim töremiz bilmem ne falan. Hayır, Allah ne diyorsa o. Allah ne diyorsa o. Emrine göre hareket eden bir kişinin evrensel bir nitelikte bir bilgisi ve kabiliyeti oluşur mu? Niye? Çünkü tüm kainatı yaratan o, tüm insanları yaratan o, tüm kuralları koyan, insanları vücudundaki ve tabiattaki kuralları koyan o, onun dediği gibi davrandın mı, yeryüzünde kimse sana yanlış yapıyorsun diyemez. Ne oldu şimdi çocuk? Bütün ufku açıldı mı evrensel olarak? Daha öyle bir yaş ki, öyle bir çocuk ki bak ne yapıyor? Yani çok güçlü bir yapıya büründürülüyor değil mi? İnna Allahe latifun habir. Allah latif ve habirdir. Latif yani Allah inceden inceye. Yani şey yapalım, hardal tanesi şeyin taşın içerisinde olmasını diye yapalım. O en inceyi bile Allah'tan saklayamaz. Ya da göklerde, yerde falan. Hiç. Habir dediğin zaman her şeyden haberdardır. Hiçbir şeyi Allah'tan gizleyemezsin, saklayamazsın. Başka ayetlerde de zaten bütün bunların kayda geçtiği de ifade ediliyor. Öyleyse Allah'a karşı asla yanlış yapma. Yanlış yaparsan bunun hesabını veremezsin demiş oluyor değil mi? Ondan sonraki şey ya buneyye ekimis salah yavrucuğum diyor namazını tam ve düzgün kıl. Ekimis salah. Allah-u Teala bu emri Musa Aleyhisselam'a nasıl vermişler Nesu Hoca? Taha Suresi 14. ayette. Ekimis salate li zikri. Li zikri ne demek?
Zikrim için.
Zikir ne?
Zikir Allah'ın kitabı ve onu anlamak.
Allah'ın kitabındaki bilgiler değil mi? O bilgileri kafaya yerleştirmek. Zikir kafaya yerleştirilmiş, yerleştirilmemiş olan bilgiye zikir denir mi? Ya kafayı yerleştirilecek ve kafadan yani unutulmaması gereken bir bilgidir.
Ezber olur.
He?
Ezber olur öteki.
Öbürü ezber olur. Peki akimis salate li zikri benim zikrim için namazı tam ve düzgün kıl dendiği zaman namaz kılanların birinci hedefi ne olması gerekiyor?
Allah'ı hatırlamak, onun emir ve yasaklarını.
Yani Allah benden ne istiyor? O ayetleri tutmak. Okurken namazda orada esas mesele işte şu birinci rekat, ikinci rekat tanıyayım değil, bitireyim değil, şu selam vereyim işte bugünkü şu. Asıl konu ne olur burada?
Allah'ın verdiği görev ve sorumlulukları sürekli canlı tutmak. Yani.
Niye? Burada bu her okuduğu ayette Allah benden ne istiyor? Ha ya ben bu Fatiha'yı mesela geçen de okumuştum ama bak anlayamadığım yer var. Öyle bir şey ki binlerce kere okusan şey yapar. Ben şimdi çocukluğumda rahmetli dedem bizim çevremizde ilk defa Kur'an meali okuyan kişiydi. Şimdi her defasında diyordu ki ulan oğlum bu ne biçim bir kitap diyordu. Nasıl dede? Ya oğlum bitiriyorum tekrar başlıyorum sanki hiç okumamışım gibi. Öyle şeylerle karşılaşıyorum. Ben ne oluyor sen de Allah'ın ayetlerini, çünkü bu Allah'ın sözü. Her defasında senin zihninde yeni bilgilerin, yeni hedeflerin oluşmasına sebebiyet veriyor. O zaman demek ki biz namazı da Kur'an'ın anlamını kafamıza yerleştirmek için kılacağız. Ya bu ne yakimus sala? Hemen şeyden sonra ilk emir ne oldu? Yani ilk dini görev namazını tam ve düzgün kılacaksın. Ondan sonra vel ve emur bil maruf. Marufu emret. Şimdi bakıyorsun millet namaz kılıyor ama Allah'a el kalk hiç düşündüğü falan filan yok. Kafa başka yerde, şey kendi başka yerde işte şu şeyleri tamamlayayım, bitireyim diyor. Ya ben bir keresinde şey yapmıştım. İşte bir camide namaz kılıyorum. Yanımda birisi ben Allahu Ekber dedim. Fatiha'yı bitirene kadar o 4 rekatı bitirdi. Dedim sen ne yaptın burada? Hepsini okudum dedi.
Nasıl bir kız lan? Radara yakalanacak. Bir şey anlatıyor da bu konuda. Şimdi ikindi namaza camiye gitmiş biri. İmam da 3. rekatta salam vermiş. Hiç kimse bir şey dememiş. Arkadan biriyle kalkmış demiş ki hocam 3. rekatı selam verdim. Adam da çok etkilenmiş. Cemaat içerisinde böyle bir muttaki, nerede yanlış yaptığımı bilen bir insan var. Demiş ondan sonra bir sorayım diye, sen nereden biliyorsun demiş. Dükkan 4 katlı, her rekette 1 katlı hesabını yapıyorum içinde. 3. katlıyken selam verdim.
Onlar zihni namazda değil.
Evet, evet, evet.
Zihni başka şeydi.
Evet, evet, evet.
Halbuki namaz kılarken bütünüyle o Kur'an'ın okuduğu ayetlerin ya da duaların manasına odaklanması gerekir.
Hocam, işte kişiyi namaz, yani bir çocuğu namaz bu hale getiriyor olmalı ki ve'mur bil ma'ruf ve'nhanin münker görevini yapabilsin. Yani başka türlü nasıl yapacak bunu yani? Namazdan sonra bunu emrediyor.
Yani sen namazda bunu öğreneceksin. Namaz öğrendin mi bu şeyleri? Yani senin anladığın bir dille namazını kılarsan eğer, namazı öğrendin mi ondan sonra dersin ki bak Allah böyle diyor, şunu yapacaksın, bunu da yapmayacaksın. Yani İnsanlara da şey yapmış oluyor. Çünkü.
Din eğitimini aldığı ilk yer namaz yani.
Tabii. Aldığı eğitimi alıyor ama aldığı eğitimin derhal sonuçlarını ortaya koyuyor değil mi? Derhal. Daha bak evlad yavrucuğum dediği kişi ne yapacak? Ne oldu? Sosyal,
toplumsal
bir sorumluluk üstlendi ve görev yapıyor.
Evet.
Babasına da bunu yapabilecek.
Herkes
niye?
Yapabilecek.
Annesine de yapabilecek. Ne az önce okuduk? Öyle yanlış emirler verirse uymayacaksın. Sen bu dediğin yanlıştır demen lazım.
Çok acayip, evet.
Ne oldu bu? Kişilik müthiş bir gelişme gösteriyor mu? Ben he anil münker işte şu, yapma bu yanlıştır yapma diyebileceksin. Şu doğrudur bunu yapman lazım diyeceksin. Evet. Vasbir alama asabek. Başına gelene de sabret. Ne demek yani başına gelene sabret? Duruşunu bozma. İmtihan her şey olabilir bu dünyada. Yoluna devam et. Öyle sabretmek değil, oturup kalmak değil. Yoluna devam edeceksin.
Bu ve'mur bil ma'ruf ve nehyanil münkeri yaptığında da her zaman Allah razı olsun çok güzel söyledin demeyecekler sana yani.
Demezler. Doğru söyleyen 9 köyden kovarlar. Bu da onu söylemiş oluyor.
Sonucuna da katlanacaksın.
Tabii sana, sen bunları söyle, iyiliği emredip kötülüğü yasakladığın zaman sen nelerle göreceksin neler ama sabırlı ol diyor.
Nasıl yetiştiriyor yani? Çok ilginç.
Müthiş bir şekilde. İnne zâlike min azmil umur diyor ondan sonra. Azmil umur ne demek Enes Hoca?
Yapılması kesin olan işler.
Çok önemli işler yani. En kararlılık gerektiren işlerdir. Çok kararlı olacaksın. Öyle şey yok, gevşeklik yok. Ondan sonra da bak, bir de toplumsal davranışlarını anlatıyor burada. Ve la tusa'ir haddeke linnas. Şimdi diyor, insanlar için böyle burun kıvırma mı diyelim, Türkçe karşılığı. Dudak bükme yani şöyle diyelim de nasıl küçümseme meselesi şöyle. Bu şekilde Enes Hoca değil mi? Bu da kim ya? İnsanları hiçbir zaman küçümseme demek lazım herhalde yani. Şimdi bunlar terimleri tercüme etmek oldukça şey nedir o? Ne diyorduk bunlara? Evet, evet. Bunlar tercüme etmek bu kadar kolay olmuyor. Yani insanları küçümseme demek daha uygun oluyor. Yani burun bükme, dudak bükme falan neyse. Ve la temşi fil ardı maraha. Öyle yürürken de kendini bir şey zannediyor böyle böbürlenerek yürüme. Niye? İnnallâhe la yuhibbu kulle muhtalin fahur. Allah-u Teala kendini bir şey hayal eden ve övünen hiç kimseye şey yapmaz. Sen kendini ne zannediyorsun denir ya, muhtal o manaya gelmiyor mu?
Evet, evet.
Bir şey hayal ediyor, kendini bir şey hayal ediyor. Ben ne ya, ben neymişim de haberim yokmuş falan, haşa tövbe saf. Allah böylesini sevmez. Ondan sonra vaksit fi meşyik, yürüyüşünde tabii ol. Öyle kendine göre şey yapma. Çalım atma denir değil mi Türkçe'de? Çalım atarak yürüme. Ondan sonra vagdut min savtik, sesini de öyle yükseltme yani. Buna ne diyoruz böyle bağıra bağıra konuşma deriz değil mi herhalde? Öyle diyeceğiz. Sesini de yükseltme. Sesini alçalt daha doğrusu o şeyde.
İnne enkerel asfat ile savtul hamir. Şimdi en kötü ses, insanların en hoşlanmadığı ses eşeklerin sesidir. Öyle bir bağırırlar ki eşekler. Yani o zaman eşek olma. Eşek olma demiş oluyor.
Yersiz yere
bağırıp, şey yani böyle yüksek sesle şey yapma. Alçak sesle, efendice.
Kişisel gelişimini de bak, burada şey yapıyor yani.
Müthiş bir şekilde, evet. Evet, evet, burada ayetlerin sonuna geldik. Şey var mı bir şey söyleyeceğiniz?
Burada ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu ayetlerde mesela özellikle 13. ayet, ondan sonra 16. ayetin 19. ayete kadar, yani Lokman, Hazreti Lokman'ın oğluna söylediği bu nasihatler içerisinde oğluna itikadi konuları iyi anlatıyor, ibadeti anlatıyor, bir de ahlak konusunda yeterli ders veriyor, talim veriyor. Ondan sonra ahiret hesabı konusunda, ahiretki hesap konusunda, ahiret bilincini onun içine yerleştiriyor. Ondan sonra kişisel görevi hatırlatıyor ve toplumsal görev, içtimai mesuliyet dediğimiz bir şeyi onu öğretiyor. En sonunda vesbir alama esabekede de dünyanın gerçeğini anlatıyor ona. Ya dünya nedir? Ben öleceğim, gideceğim, sen yalnız kalacaksın. Yalnız kaldığında toplumsal görevini yapacaksın. İnsanlar sana eziyet edecek. Yani doğru yoldan gittiğinde başına musibetler gelecek, onu sabredeceksin, dayanacaksın diye. Dünyanın mahiyetini de öğretmiş oluyor.
Babası hayatta da olsa insanlar doğru, evet, doğru evet, söyleyenden pek hoşlanmazlar. Dokuz köyden kovarlar yani.
Yani dinin şey ise üç diyoruz ya, maksadı. Dini şimdi ayetleri, hadisleri böldüğümüzde mesela akideyi doğrulamak, ibadeti düzgün yapmak ve ahlakı güzelleştirmek diyoruz. Bu konuda şey mükemmel bir talim veriyor çocuğuna.
Her şey var.
Evet.
Hocam belki yani ben çok onu seviyorum. Sık sık da evet, sık sık da tekrar ediyorum. Şeyi bunu sizin anlattığınız bu Lokman Aleyhisselam'ın öğütlerinin bir örneği, yani böylesi öğütlerle yetişen bir çocuğun örneği olarak da İsmail Aleyhisselam ve İbrahim Aleyhisselam arasında bir diyalog var. Ben onu hızlıca okuyayım buradan. Saffat suresinde 100. ayette İbrahim Aleyhisselam'ın şöyle duasıyla başlıyor. Rabbi hebli minas salihin. Yani salihlerden bir çocuk ver bana diyor. Sonra febeşşernahu bi gulamin halim. Biz ona halim bir çocuk müjdeledik. Yumuşak huylu. Sonra felemme belege mehusaye, bu çocuk ile bu çocuk babası İbrahim'le birlikte takılmaya başlayınca, onunla artık gezmeye, onunla dolaşmaya başlayınca, kale ya büneyye, yine aynı ifade, yine aynı o sevecen tavır, hem de bu dünyaya meydan okuyan bir babanın ağzından çıkan ifadeler. Yani İbrahim Aleyhisselam çocuğuna böyle davranıyor. Evladım, çocuğum, yavrucuğum, inni era fil menami enni ezbahuke fenzur mâzâ terâ. Ben rüyamda seni kesiyordum, bunu gördüm, görüşün nedir diyor. İbrahim Aleyhisselam bu çocuğa görüşünü soruyor. Bu çocuk da şöyle cevap veriyor. İbrahim Aleyhisselam'ın yetiştirdiği çocuk. Kale ya ebetif alma tu'mer. Babacığım, sen sana emredileni yap. Seteci dünyayı inşallahü mine sabirin. Ben sabredenlerden, dik duranlardan olacağım.
Yani, göreceksin.
Yani böylesi bir evlat yetiştirilebilir demek ki yani. Evet. Kur'an-ı Kerim'in bu ilkelerini
Allah'a tam teslim olabilen bir kişi, evet. Neyse, Allah-u Teala bizi de evladımızı da kendisine tam teslim olanlardan eylesin, ama değerli izleyiciler, bu ayetlerden gereken dersi çıkararak çocuklarımızı yetiştirelim ve Kur'an-ı Kerim'in istediği şekilde evladımızı terbiye edelim. Allah cümlemizin yolunu açsın. Allah yardımcımız olsun.